İz düşüm. İz düşüm. İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aktepe, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün İz düşümde Türkiye ekonomisini konuşacağız. Büyüme hızı nasıl artar sorusuna yanıt arayacağız. Top Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Cahit Sönmez hocamızla. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve ardından sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin uluslararası doğalgaz projeleri konusu var. TANAP, TAP, Türk Akımı, Mavi Akım, Güney Akım gibi bu boru hatlarını konuşacağız. Enerji uzmanı Doktor Cenk Pala stüdyomuzda olacak. Ben sizlere telefon numaralarımızı anımsatayım. Sorularınız ve yorumlarınız için 463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum. Bir de kısa mesaj numaramız var. 535-472-6011. Hemen Doktor Cahit Sönmez hocamıza sormak istiyorum. Hocam, büyüme hızındaki düşüş, büyüme hızının yavaşlamış olması elbette yapısal sorunları var Türk ekonomisinin, ama başka neden?
Aslında şöyle, Merkez Bankası'nın uyguladığı ve sıkı para politikası olarak tanımladığımız bu uygulamadan kaynaklanıyor. Burada Merkez Bankası ne yapmak istiyor? Hemen onu da söyleyelim.
Evet hocam.
Tabii burada iktisatta bir trade-off dediğimiz, yani bir parametreyi kazanabilmek için başka bir parametreyi feda etmek anlamına gelir. Örneğin Merkez Bankası büyüme odaklı bir para politikası izleyebilirdi. Yani biraz daha gevşek para politikası.
Hocam, o az önce bahsettiğiniz silsile bu insanlığın başının belası mı ben bilmiyorum. Biri inerse diğeri çıkıyor. Buyurun, evet, devam edelim.
Evet, maalesef çok değişik dengeler var. Evet. Bileşik kaplar gibi. ve tabii burada Merkez Bankası biraz kronikleşme, tırnak içinde kronikleşmeye başlayan bazı sorunları gözeterek, ön planda tutarak, ki doğrusu da buydu, biraz daha zamana yayılan ve yapısal sorunların üzerine gidecek bir para politikası uygulamayı tercih etti.
Merkez Bankası'nın göz önünde bulundurduğu sorunlar, yapısal sorunlardan bağımsız olanlar hangileriydi hocam? Ne tespitlerde bulundu?
Şöyle, şimdi Türkiye ekonomisi çoğunlukla iç taleple büyüyordu. Yani biz ekonomiyi bir uçağa benzetelim ve uçağında iki motoru var. Uçak o iki motorla gitmesi lazım. Tek motorla giderseniz biraz sorunlar olur. Şimdi motorun bir tanesi iç talep, yani o ülkede yaşayan insanların yaptığı tüketimler sonrası bir büyüme. Bir de dış talep, ikinci motorda dış talep, yani dış alem dediğimiz, yani o ülke dışındaki diğer ülke insanlarının sizin malınıza yaptıkları talebe dış talep diyoruz. Ya o dış talep sonrası söz konusu ülkenin ihracat yapması anlamına geliyor. Dolayısıyla her iki motorunda dengeli çalışması lazım ki uçak yorulmadan ve sorunsuz, risksiz bir şekilde ulaşacağı yere gelsin. Şimdi biz ne yazık ki uzun süredir, yani o büyüme, yüksek büyüme rakamlarını yakaladığımız yıllarda da çoğunlukla tek motorla yol almaya çalıştık. İç taleple, yani. İç talep ne demek? Türkiye için söyleyelim. Türkiye'de yaşayan insanların fazla tüketim yapmaları, çünkü Merkez Bankası kredi kanallarını açıyor, biraz faiz oranlarını düşük tutuyor. Faiz bir paranın maliyeti demektir. Eğer faiz oranı biraz düşükse insanlar o paraya daha rahat erişebilirler ve bankadan daha rahat kredi alabilirler ve bu bağlamda rahatlıkla tüketim yaparlar. var. Şimdi tabii ki bunun sonucunda iç talebin yüksek seviyelere ulaşması, büyüme hızına katkı yapacak bir seviyelere ulaşması, tabii ki tüketici kredi hacminin çok fazla genişlemesine neden oldu. Yani insanlar borçlandılar bankalara ki bu rakam 200 milyar TL'nin üzerinde bir rakam. Bir de 90 milyar TL'nin üzerinde bir kredi kartını da eklediğimiz zaman yani 300 milyar TL gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii ki borçlanmak biraz kolay ama borçların geri ödenmesi, o borçların çevrilebilmesi işte ekonomiyi zorlayan faktör odur.
Üretime girip dayanıyoruz hocam ya da bir yerden kaynak bulacağız.
Tabii yani şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi eğer siz bir bireyin tüketimini arttırırsanız o bireyin tasarrufunu azaltmış olursunuz. İşte biraz önce dediğiniz gibi biri artıyor, bir diğeri düşüyor. Tüketimi arttırdık, bu sefer tasarrufu düşüyor. Örneğin 100 birim gelir olan bir tüketici eğer tüketimini 70 birimden 80 birime çıkarmış ise tasarrufu otomatikman 30 birimden 20 birime düşecek demektir. Şimdi tabii ki tasarrufların düşmesi, tasarrufların azalması ki yine iktisatta çok önemli bir denge vardır. Tasarruflar o ülkede yapılması gereken yatırımları karşılayabilmeli. Yani tasarruf yatırım eşitliği dengesi bizim için çok önemlidir.
Cari açığa kadar giden bir silsile hocam, evet.
Çok güzel ve o tabii nereye ulaştırıyor? Cari açığa getiriyor. Ve bu bağlamda Türkiye'de insanların tasarrufları yetmeyince olması gereken yatırımları karşılayacak tasarruf getiriyorsunuz yurt dışından. Buna sıcak para diyoruz. Yabancı sermayeyi buraya çekmeye çalışıyoruz.
Ve bunun bir maliyeti var hocam.
Kesinlikle bunun bir maliyeti var. Dolayısıyla eğer iç talep ağırlıklı bir büyümeyi tercih etmiş isek tüketici kredileri çok fazla genişliyor. İki, tasarruflar düşüyor. Üç, cari açık artıyor. Yani çünkü biz insanlara kredi kanalını açıp para verip tükettirim yaptırdığımızda o sadece yerli malı tüketmiyor insanlar. Tabii ki ithal mallarına da fazla talep geliyor. Örneğin otomobil kredilerini arttırıyorsunuz. Dolayısıyla ithal arabaya talep geliyor. İthalat artıyor bu sefer. Bu bağlamda cari açıkta neticede artmış oluyor.
Hocam şimdi burada faiz indirim baskısı oluştu bir an için, bir dönem için Merkez Bankası üzerinde ama sizin çizdiğiniz ekonomik tabloya göre bu baskı çok da anlamlı görünmüyor.
Tabii ki. Yani şimdi burada şöyle bir şey var. Yani bir Merkez Bankası iç ve dış talep dengelemesi yapmaya çalışıyor. Zaten bunu her raporunda özellikle vurguluyor, özellikle altını çiziyor. Yani bu dengelemeyi yapacağız diyor. İç ve dış talep dengelemesini yapacağız diyor. Onun için Merkez Bankası kırmızı çizgiler çizdi birkaç yere. Bir tanesi örneğin tüketici kredi hacmindeki artış oranı %15'i aşmamalı dedi. Yani tamam biz 2014 yılında tüm bankacılık sektörü 100 liralık kredi vermiş ise bu yıl o 115 lira olsun ama 116 lira olmasın. Yani çünkü dediğim gibi tasarruflar artmıyor bu sefer. Tasarruf artmadıkça yabancı sermaye bağımlılığınız artıyor. Yabancı sermaye bağımlılığı artınca Merkez Bankası daha bağımsız politika, para politikası uygulayamaz hale geliyor. Bakınız şimdi Merkez Bankası varsayalım ki şu konjonktürde enflasyon biraz düştüğünü varsayalım. Faiz oranlarını çok rahat indirebilecek mi? Şimdi faiz oranlarını indirdiğinde biliyorsunuz zaten yabancı sermaye Amerika Merkez Bankası'nın alacağı aksiyona bağlı olarak gelişmiş ülkelere gitmeye hazırlanıyor. Yani gelişmekte ülkelerden çıkacak, gelişmiş ülkelere doğru gidecek. Bu bağlamda bizim de finanse etmek zorunda olduğumuz bir cari açığımız var. Borç çevirme oranımız yüksek, dış borç çevirme oranımız. Bu bağlamda bizim döviz ihtiyacımız var. Ha şimdi ne oluyor? Siz yabancı sermayenin iştahını arttırmak zorunda kalıyorsunuz. Yani getiri açısından. Ve ona göre Merkez Bankası aman gitmeyin. Ne istiyorsun? İşte Meksika'dan daha yüksek faiz istiyorum ya da Singapur'dan daha yüksek faiz. Maalesef tırnak içinde yabancı sermayenin nazını niyazını çekmek zorunda kalıyorsunuz.
Çünkü o sıcak paraya ihtiyacı var Türkiye ekonomisinin.
Maalesef. Yani ben peki güle güle arkasını el sallayamıyorsunuz yabancı sermaye. Ama böyle bir açığı olmayan bir ülke tabii ki güle güle diyebiliyor. Daha bağımsız bir para politikası merkez bankaları uygulayabiliyor. Ha şimdi biz tabii ki bunu doğrudan yabancı sermaye ile finanse edemez miyiz? Ha edebiliriz ama... O alanda da bazı yapısal sorunlarımız var. Örneğin iş gücü birim maliyetleri çok yüksek. Yani diğer ülkelerle göreceli olarak karşılaştırdığımızda Türkiye'de hakikaten birim fiyat, iş gücü birim fiyatları diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda oldukça yüksek. Yani Çin, Hindistan'ı zaten saymıyorum. Örneğin Orta Avrupa'yı alalım. İşte Polonya gibi, Romanya gibi. İşte bir Çek Cumhuriyeti biraz daha yüksek bizden bir iş gücü birim maliyeti. Ama onun dışında bizim böyle bir sorunumuz var. Yani maliyetler doğrudan yabancı sermaye çekebilmemiz için maliyetler biraz yüksek kalıyor bizde. Bunu aşamadık. Onun için biz yabancı sermayeyi nasıl çekeceğiz? İşin kolayına kaçacağız. Sıcak para ile finanse etmeye çalışacağız.
Hocam bu sıcak para konusunda Profesör Doktor Osman Altuğ Hoca'nın kendine has bir üslubu vardır biliyorsunuz. Hı hı. Ödemez Türkiye borcunu diyor.
Yani tabii burada aslında şöyle bir şey var. Yani sıcak para ile yani şimdi tabii ki sıcak para geliyor sizden hisse senedi alıyor ve geliyor tahvil alıyor. Yani şimdi örneğin bu devlet iş borçlanma senetleri dediğimiz tahvil ve hazine bonolarını, devlet tahvil hazine bonolarında hakikaten şu aşamada bir sorun yok. Örneğin kamu borç stoku bölü milli gelir yani gayri safi yurt içi hasıla örneğin Maastricht kriterlerine göre %60'ı aşmaması lazım. Bu bizde %37'lerde. Yani Türkiye'nin borcunu ödememe, yani bu yabancıların da Türklerin de elinde olan bu devlet tahvillerinin itfasını teknik tabirle yapmama olasılığını ben çok çok çok düşük görüyorum. Zaten böyle bir şey de çok doğru değil. Örneğin bunu Yunanistan yaptı biliyorsunuz. Daha önce Rusya'nın birkaç örneğine tanık olduk. Bir de Arjantin yapmıştı. Ama Türkiye'nin öyle bir noktada değil. Yani onu haksızlıkta yapmamamız lazım.
Bir gönderme olsun Osman Hoca'ya evet, buradan evet.
Tabii tabii. Yani bu mali performansı Türkiye'nin tamam yumuşak karnı var. Birkaç tane işte bunu sayıyoruz yayına başladıktan bu yana ama tabii ki güçlü halkalar da var. Örneğin mali performansı oldukça iyi Türkiye'nin. Yani böyle bir borcunu geri ödememesi gibi yani bu temerrüt dediğimiz default riski dediğimiz bir riski ben aşırı düşük buluyorum. Parametreler en azından onu gösteriyor veriler.
İç tüketim konusunda iki motora benzettiniz hocam. Bir tanesi dediğiniz iç tüketim, diğerinde ithalat diye özetleyelim. Bu iç tüketim konusunda çizdiğiniz tablo 94 ve 2001 krizlerinde ne tür bir görünüm arz ediyor?
Şimdi bakınız 94 krizi. 2000 çok güzel bir noktaya değindiniz. 94-2001 krizi, hatta 2008 küresel krizini de ekleyelim. O sizin saydığınız iki tanesi Türkiye'ye mahsustu. Diğeri küresel kriz. Şimdi üçünde de iç talep oldukça düşük seviyelere iniyor. Yani insanlar tüketim yapmak istemiyor, temkinli olmak istiyor ve paralarını harcamak istemiyorlar. Çünkü geleceği göremiyor, ileriyi göremiyor. Ciddi bir belirsizlik var. Onun için tüketimlerini öteliyorlar. Ya da tüketimlerini iptal ediyorlar. Ve bu bağlamda atıl üretim faktörü ortaya çıkıyor. Ya da atıl üretilmiş stoklar ortaya çıkıyor. Ve siz tabii ki bunu hızlı bir şekilde devreye sokmanız gerekiyor. Bakın orada durum farklı. Yani çünkü iç talep hızlı bir şekilde aşağı gelmiş. Şimdi burada herhangi bir düşmüş bir iş talep yok ve Merkez Bankası yükselmesin diye bir kısmen baskılamaya çalışıyor. Yani şimdi o dönemlerde dediğim gibi yani böyle deyim yerindeyse böyle silindir geçmiş gibi insanların üzerinden herkes böyle ne oldu bize diye aman elimde 3-5 kuruşum var ne ev alayım ne araba alayım ne mobilya alayım. Tabii böyle bir durumda siz hızlı bir şekilde iç talebi devreye sokmaya çalışabilirsiniz. Yani gevşek para politikaları hatta gevşek maliye politikalarıyla hatırlayınız lütfen 2009 yılında Maliye Bakanlığı otomotivde ÖTV indirimi yaptı. Ve araba fiyatları...
Hocam Keynes'e mi çıkıyoruz oradan teorik olarak?
Haklısınız. Yani Keynesyen politikalar hep talep kaynaklı politikalar. Yani talebi arttırmak. Yani gerek kamu harcamaları ayağıyla ya da özel kesimin harcamaları ayağıyla mümkün olduğunca maliye politikaları ve para politikalarını gevşetmek. Tabii biliyorsunuz klasiklerde arz çok önemlidir.
Evet hocam.
Ve orada biliyorsunuz meşhur görünmez el vardır ve her arz kendi talebini yaratır. Evet. Ama Keynes bu tabii 1929 o büyük buhran sonrası öyle olmadığı görülüyor. Ve tam tersi her talep kendi arzını yaratır diyor Keynes. Yani o tabii ki Avrupa ayağa kalkmaya başladıkça Birinci Dünya Savaşı sonrası Amerika her ürettiği malı satamamaya başladı. Tabii Avrupa kötü durumdayken Amerika her ürettiği malı satıyordu. Hakikaten her arzı kendi talebini yaratıyordu.
Hocam zamanımız var. Evet. Kendi konumuza döneceğiz ama madem iktisat teorilerinden açtınız oraya geldi söz. Şunu hep merak etmişimdir. Marksist teorisyenlere göre üretimdeki anarşik yapı krizleri doğurur. Bir diğer yaklaşıma göre de krizler aslında yoktur. Ekonominin kendi kendini toparlaması vardır. Hangi görüştesiniz hocam? Merak ettim bunu.
Yani aslında şey tabii yerde yumurta tavuk misali. Şimdi tabii küreselleşme sonrası bu liberalleşme ve küreselleşme sonrası tabii ki iktisatta birçok denge de değişti. Yani artık kapılar da açıldı. Onun için inanılmaz domino etkisi var. Yani her ülke birbirini etkileyecek güçte. Jeopolitik faktörler ciddi şekilde etkileyecek güçte. Onun için biraz bu iktisadi doktrin de revize edilmesi gerekiyor.
Tarihte kaldık diyorsunuz hocam.
Evet, biraz öyle. Şimdi burada benim nacizane görüşüm şudur. Yani büyüme hızı, yani Türkiye'nin büyüme hızı biraz bu yıl da Sayın Zeybekçi açıkladı. Beklediğimiz seviyelerde olmayacak. Gerçi negatif de olmayacak ama biraz düşük gelecek dedi büyüme hızı. Ve Türkiye ekonomisi maalesef 2 yıldır büyüme potansiyelinin altında büyüyor. Yani Türkiye'nin normalde 5-5,5'lar seviyesinde büyümesi lazım.
Bu yıl 3 bekleniyor galiba.
Tabii maalesef 3-3,5'lar seviyelerine gidiyoruz. Ancak biraz sabırlı olmakta fayda var. Yani çünkü Merkez Bankası gerçekten bu uyguladığı temkinli para politikalarıyla epey bir yol aldı. Örneğin cari açık oldukça geriledi. Tabii burada petrol fiyatlarının da etkisi var. Ancak milli gelir oranı %5'in altına doğru geliyor. Tasarruflar 12.6'dan 14'lerin üzerine çıktı. Dolayısıyla biraz sabır gösterilirse ya yani palyatif çözümler yerine tamamen yapısal sorunlara eğinilmesi, onlara konsantre olunmasında açıkçası fayda var. Bakınız Fitch de geçenlerde...
Bekleniyordu evet hocam ne diyeceklerdi.
Evet Fitch de böyle şu ilginç bir noktaya dikkat çekmeye çalıştı. Seçim sonrası ekonomi yönetimiyle ilgili ne olabilir? Hatta ben orijinal metnini de okudum Fitch'in raporunda. Sayın Babacan'a bir şey yapmışlar, övgü yapılmış. Gayet iyi dengeleri koruduğu Merkez Bankası'nın bağımsızlığını koruduğu gibi ve seçim sonrasında da ekonomi yönetimiyle ilgili bazı risk faktörleri var gibi Fitch'in.
Ama hocam Ali Babacan'ın da hakkını teslim etmek gerekirse siyasetçiden çok palyatif günlük işlerle uğraşmaktan çok dengeleri korumak yönünde yoğun çabaları olduğu net anlaşılıyor galiba.
Ben de size katılıyorum. Evet. Hakikaten çok değerli katkıları oldu. Sayın Bahçı da öyle çok kıymetli kişiler hem akademik yanları da çok güçlü kişiler ve dediğiniz gibi uygulamada da çok başarılılardı. Ama tabii ki şu anda ekonomi yönetimiyle yani hükümet cephesinde de iyi bir uzlaşı var. Her şey gayet iyi gidiyor. Umarım seçim ve seçim sonrası da bu politikalar sürdürülmeli. Çünkü bakınız iktisatta büyüme kelimesi yani büyüme bizim için tabii çok önemli ama büyümenin önünde bir de sürdürülebilir ibaresi vardır. Yani sürdürülebilir büyüme bizim için çok önemlidir. Çünkü iktisadi aksiyonlar almak için bu büyümenin sürdürülebilirliğini görmek isterler. Bu bağlamda yani böyle bir hızlı büyüme ardından biraz daha düşük bir büyüme hızından öte makul seviyelerde her yıl büyümeyi tercih ederler. Sanıyorum biraz az bir sabır gösterdiğimizde iki motorda
hocam
güzel
şimdi ona
çalışarak
geçelim.
Evet.
Dış satım konusundaki sıkıntılarımız, o da yine tarihte hani buğdayı üretirdiniz, satardınız, tamam, oradan da para gelirdi ama şimdi küçücük bir cep telefonu herhalde tonlarca buğdayın getirdiği parayı getiriyor gibi.
Çok haklısınız.
Burada bizim bilgi üretiminde mi sıkıntımız? Nedir hocam tespitleriniz?
Yani bakınız orada da şu var. Örneğin ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payı %3,5'ta kalıyor.
Yani bizim çok düşük.
Yani bizim gerçekten katma değeri yüksek ürünler üretip bunları ihraç etmemiz gerekiyor. Tabii bunu yapmamız için Ar-Ge ve inovasyon çok çok önemli. Onun için tabii teşvik yasası biliyorsunuz bir kez daha bir revize edilmişti. Orada Ar-Ge ve inovasyona çok önemli teşvikler var. Sanıyorum zamanla o noktayı da çözeceğiz. Ama ne yazık ki Türkiye bir katma değeri çok yüksek ürün üretemiyor. İki, üretimde maalesef dışa bağımlılığımız biraz yüksek.
Yani yerli aramalar ithalatı
evet,
değil mi hocam?
Evet, evet. Yani bizim ithalatımızın %70'i aramal.
Bayağı yüksek bir oran hocam.
Bayağı yüksek. Yani burada belli oranda enerjide bile dışa bağımlılıktan kurtulmamızda fayda var. Örneğin güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi gibi elektrik üretiminde kendi kaynaklarımızı kullanmak gibi. Bunu da çözmemiz lazım. Yani mümkün olduğunca katma değeri yüksek ürünler olacak. Yüksek teknolojili ürünler olacak. Ar-Ge ve inovasyona önem vermek kaydıyla. Artı tabii ki yerli mümkün olduğu kadar aramal ve ham maddeyle üretim yapabilmek çok önemli. Burada diğer bir husus da şu. Bakınız ben de çok ilginç bir şekilde televizyonda tanık olmuştum. Örneğin bizim bir işlenmemiş gıda ihracatımız yaklaşık 3-3,5 dolarlar seviyesinde bir Avrupa ülkesine biz ihracat yapıyoruz. O Avrupa ülkesi hiç dokunmadan 8 dolarlara yakın bir fiyatla re-export dediğimiz yeniden ihracat yapıyor bir Latin Amerika ülkesine. Düşünebiliyor musunuz? Yani burada tabii ki şu da var. İhracatçılarımızın yaklaşık %70'i KOBİ ölçektiler. Onun için biraz daha fazla güç birliği yapmaları gerekiyor. Ekonomi Bakanlığı'ndan biraz daha fazla destek almaları gerekiyor. Ama bu konuda da ben yakın takip ediyorum. Önemli çalışmalar var.
Hocam burada da yine bir yapısal soruna döndük dolaştık geldik galiba. O da teknik anlamda sermaye terakümü denilen, yani sermaye birikiminde hala yetersizliklerimiz sürüyor galiba.
Tabii. Yani sermaye birikimi
%70 dediniz hocam. Evet,
evet, evet. Yani maalesef orada da bir eksiğimiz var. Onu da çözmemiz gerekiyor.
Hocam şimdi bu Rusya'daki petrol fiyatlarının düşüklüğünün ardından bu Şubat ayı itibariyle %32 azalma olmuş turizm gelirlerinde, turist gelişinde Rusya'dan. Eğer bu şekilde devam ederse yazında sıkıntıya yol açır mı bizim ekonomimizde?
Tabii.
Yine dış satım bağlamında soruyorum. Evet.
Tabii yani Rusya'nın yaşadığı kriz hızlı bir şekilde bir turizm sektörümüzü olumsuz etkiledi. İki, bizim özellikle gıda ihracatımızı olumsuz etkiledi. Çünkü Rusya'ya işlenmiş ve işlenmemiş gıda ihraç yapıyoruz. İhracatını yapıyoruz. Dolayısıyla bunlar hızlı bir şekilde olumsuz etkilendi. Ha, piyasa biraz olumlu etkilendi. Çünkü Rusya ve Türkiye gelişmekte olan piyasa kategorisinde olduğu için orada rahatsız olan yabancı yatırımcılar alternatif olarak Türkiye'ye geldiler. Rusya'nın kötü olmasından kaynaklanan biraz bizim yabancı sermaye fazlalığımız oldu. Öyle bir olumlu yansıması oldu. Ancak tabii ki şu anda turizm sezonu biraz açılıyor. Çünkü bizim turizmimizin büyük bir kısmı güneş, kum ve deniz dediğimiz bir şey turizm. Yani kültür, sağlık turizmi biraz daha gerilerde kalıyor. Ancak tabii şu anda hem turizm gelirlerinde hem de çekilen turist sayısı itibariyle dünyada ilk 10'a giriyoruz. Yani 30 milyar dolarlara yaklaşan bir turizm gelirimiz de olmaya başladı.
Evet, hocam son bir dakikanın içerisine girdik. Az önce başta söylediğiniz önemli. Veriler evet böyledir ama sabırlı olmak anlamında söylüyorsunuz. Toparlamak gerekirse Merkez Bankası'nın politikalarını olumladığınızı anlıyorum.
Evet, kesinlikle. Yani palyatif bakmıyor. Daha kalıcı çözüm üreten politikalar izlemeyi tercih ediyor Merkez Bankası. Epey de yol alındı. Dediğim gibi ekonomi yönetimiyle de uzlaşı içinde artık bu süreç gidiyor ve sanıyorum tekrardan sürdürülebilir büyüme, yani Türkiye potansiyeli, ekonomisinin potansiyeli uygun %5-5,5'ların üzerinde bir büyümeyi yakalayacağımızı düşünüyorum önümüzdeki yıllarda.
Tabii benim buradan hemen hocamıza istikrar meselesini sormam gerekiyor ama ne yazık ki zaman bitti. Hocam onu başka programda, önümüzdeki programlarda konuşalım.
Tabii.
Çok teşekkürler. TOBB Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Cahit Sönmez hocamıza. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Rica ederim.
Tekrar sizi burada görmek isteriz.
Memnuniyetle.
Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Ses Radyosu'nda İz Düşün programına enerji uzmanı Doktor Cenk Pala bizlerle birlikte. Sayın Pala hoş geldiniz, merhabalar.
Merhaba Sedat Bey, merhabalar.
Yeni gelişmeler var. Sevgili dinleyicilerimiz, pek çok boru hattı ve boru hattı projesi var. Sayın Cenk Pala bundan önceki programlarımızda örneğin enerji politikte bunları bizlere ayrıntılarıyla anlattı. Fakat üzerinden zaman geçti. Dolayısıyla ben bunları unuttum. Şimdi bir özet rica edeceğim. Bütün bunlar nedir Sayın Pala? Nabucco, TANAP, TAP, Mavi Akım, Güney Akım ve şimdi de Türk Akımı.
Evet. Şimdi biliyorsunuz...
Bir de dinleyicilerimize izninizle bir hatırlatmada bulunayım. Bu işlerle üst düzey bürokrat olarak uğraşmış bir kişiliktir Sayın Pala. Daha sonra devletten ayrılıp özel sektöre geçmiş ve enerji uzmanıdır. Bu anlamda da soruyorum.
Tamam. Şimdi biliyorsunuz aslında Rusya'nın dağılmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye olan ilgisi ve Türkiye ile geliştirdiği bir Doğu-Batı Enerji Koridoru felsefesi vardı. Bunun parçalarından birisi Bakü-Tiflis-Ceyhan'dı. Bir diğeri de Türkmen gazının Türkiye'ye getirilmesiydi. Biz bunlara ikiz kardeşler diyorduk. Ne yazık ki hani Bakü-Ceyhan uzun uğraşlar neticesinde hayat buldu. Fakat Türkmen gazı bir türlü gelemedi. Ama o arada Azerbaycan'ın Şahdeniz sahasında petrol yerine gaz çıktı. Azerbaycan'ın gaz ihracatçısı olması da Türkmenistan'ın aslında gelişini engelleyen nedenlerden birisi oldu. Ama bu daha çok Rusların Hazar'ın bir deniz mi göl mü statü problemi yaratarak Türkmenistan'dan çekilecek boru hattına engel olmasıyla ilgiliydi. Türkmen gazını kaybettik ama sonrasında Şahdeniz'den gaz çıkması. İlk önce Türkiye'yi aldık Şahdeniz 1 gazı olarak. Şimdi en çok konuşulan şey Şahdeniz 2. Yani daha geniş, daha büyük rezervlere sahip ama daha derinde olan Hazar Denizi'ndeki sahadan üretim demek bu. Aşağı yukarı 1,5-2 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi var. Onu da şöyle karşılaştıralım. Türkiye aşağı yukarı 50 milyar metreküp gaz tüketiyor. Yani öyle bakacak olursanız 2 trilyon metreküp bizi bayağı idare ediyor. Yani bir 20-25 yıl götürür.
Tabii bu depolanması arada depolanması konusundaki sıkıntıları zaten daha zaman bir, kalırsa da sorarım.
Onu da konuşuruz. Evet. En büyük kanayan yaramız zaten. Biz sadece doğalgaz boru hatlarını depo olarak kullanıyoruz. Hatta zamanında bir bakanımız Ayaş Tüneli'nin de kullanılabileceğini söyleyen böyle güzel fikirler de üretmişlerdi ama hala bir depomuz yok ne yazık ki.
Evet, o yazarlarımız, romancılarımızı aratmayacak bir şeydi yani.
Çok güzel
Ayaş Tüneli, yani. Güzel bir örnek.
Güzel bir örneğiydi.
Işır kavramından devam edeceğiz boru hatlarına. Nabucco'yu özellikle soracağım. Siz bu, o zamanlar bu işin içindeydiniz, biliyorum Cenk Pala. Ama enerji koridoru olmaktan enerji merkezi olmak kavramı. İki tane ayrı kavram var.
Evet.
Şimdi bunu olası görüyor musunuz Türkiye için?
Şimdi şöyle yapmak gerekiyor. Sadece transit ülke, yani koridor dediğiniz şey transit olmak demektir. Transit ülke sanki bir uluslararası otoban işletmecisi gibi gişede oturup geçenlerden belli bir ücret karşılığında otoyolu kullanmasına izin vermeniz demektir. Türkiye'nin bugünkü potansiyeline hiç örtüşmeyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kazançlarıyla hiç örtüşmeyen bir durum bu yani. Bunu kendiniz belirlersiniz. O yüzden üretim tarafında yer alıp, sahaların sahibi olup, aynı zamanda transit ülke olup, aynı zamanda da gaz ticareti yaparsanız, biraz önce hocamız da söyledi ya, katma değer yaratan alanlar yani, o zaman gerçekten politikada da, dış politikada da her yerde düdüğünüz öter. Yani güçlü bir Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından kulakları fil kulağı şeklinde gelerek dinleneceğini varsaymak lazım. Ne oldu Avrupa Birliği'ne? Bakınız şimdi. Türkiye Cumhuriyeti bu projeleri yıllardır geliştiriyor. Ben hayatımı gömdüm. 19. yılındayım yani evet. Boru hatlarının. Bizi dinlememek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Nabucco'yu ben 2002 yılında dizayn eden 3 kişilik ekibin başıydım. 2001 yılında hedef koymuştuk biz. Avrupa Birliği ithalatının %15'i Türkiye üzerinden gidecek.
Neydi, nereden nereye gidiyordu?
Nerede? Şimdi şöyle oldu. Avrupa Birliği pek dikkate almadı. Çünkü Rusya'dan zaten gaz alıyorlardı. Cezayir'den gaz geliyor. Norveç'ten gaz geliyor. Ya nereden çıktı bu Türkler ve devamından gelecek Orta Doğu ve işte Hazar gazı. Bizi pek dinlememeye, ignore etmeye, göz görmemeye başladılar. Ve ne oldu? 2005-2006 kışında ilk Rus-Ukrayna gaz savaşı çıktı. Ondan sonra vay bu Türkler de bir şeyler söylüyorlardı ya, Nabucco işte ITGI falan böyle birkaç proje geliştirip bir dinlesek mi acaba demeye başladılar ama gene ciddiye almadılar. Ciddiye almış olsalardı Nabucco ölmezdi zaten. Nabucco rahmetli oldu. Avrupa Birliği'nin ana ilgisizliği, Türkiye'nin de daha sonradan TANAP projesini seçerek, TANAP aslında Türkiye'den geçen Nabucco kesiminin adı oldu aslında yani.
Baştan öyle miydi?
Baştan yok, Nabucco'ydu. Nabucco'nun Türkiye kesimiydi, adı TANAP oldu. Türkiye böylece Avrupa Birliği'nin yıllardır Türkiye'ye söyleye geldi. İşte bir Anadolu transit riski vardır. Bu yüzden doğudan kaynak getirirsek Türkiye'ye güvenilmez. Yeni bir Ukrayna krizi yaratmayalım kendimize. Türkiye'de şimdi bu boru hatlarını elinde tutarsa sonra bize gaz satmaz falan gibi böyle abidik gubidik şeylerle, nedenlerle Türkiye'nin önünü kestiler. Ne oldu? Geldiğimiz yere bakalım şimdi. Türkiye ile Azerbaycan karar alıp Nabucco'yu TANAP'a çevirdiler. Ondan sonra TANAP'ın devamında benim yarattığım Nabucco birkaç saç tıraşıyla Nabucco Batı oldu. Ama bir yarış yapıldı. O yarışı şu anda temsilciliğini yaptığım Transadriyatik Boru Hattı kazandı. Transadriyatik Boru Hattı'nın kısaltılmışı TAP. TANAP Türkiye'den geçen boru hattı Yunanistan sınırına geliyor. O sınırda TAP'a veriyor gazı. TAP TANAP'tan aldığı gazı İtalya'ya kadar götürecek. Yunanistan Arnavutluk üstünden İtalya'ya. Daha sonra yukarıya Hırvatistan'a kadar ve bütün Güneydoğu Avrupa ve bizim tarihi bağlarımız olan Balkan ülkelerine de ulaşması öngörülen bir boru hattı bu.
Şimdi buradaki aşamalardan hangisindeyiz? TANAP'ta neredeyiz, TAP'ta neredeyiz?
TANAP hızla ilerledi sayılabilir. İnşaat ihalelerini bitirdiler. Mart ayı sonu itibariyle en geç Nisan ayının 15'ine kadar seçilmiş müteahhitlere alanlarını teslim edecekler. 17 Mart'ta tören vardı. Ben de davetliydim TAP adına. Törende işte bir hani temel atma töreni yapıldı. 3 devlet başkanı işte Erdoğan, Magaşvili ve şey katıldı, Aliyev katıldı ve bir sürü
bakan. Azerbaycan, Gürcistan,
Azerbaycan,
Türkiye.
Hepsi geldiler yani bir arada. TAP'taki durum şu, TAP'ın durumu TANAP'a bağlı. Yani TANAP inşaatı tamamlandığında TAP hazır olacak. Kendisini zaten ona göre ayarlıyor.
Ne kadar süre öngörülüyor?
Şöyle öngörülüyor, en geç 2018'in sonuna doğru TANAP'tan ilk Azeri gazı en azından test akışı da olsa başlar. 2019'da Türkiye'ye o gaz gelmiş olur.
Gerçekçi buluyor musunuz?
Bu hedefi? Söylediğimi gerçekçi buluyorum. Okuyacağınız zaman 2018 Haziran diyorlar ama onun olması mümkün değil. Ama bu tür projelerde 6 aylık 7 aylık gecikmeler çok hiçbir doğal, şey değil. Yani hani bunu da bir yere yazmak lazım. Evet, yani. Ha şimdi olumsuz bir tane adam olsan burada illa siyasi bir mesaj vermeye kalkacak olsan vay işte başarısızlar gecikiyor. Gecikiyor da 100 yıl mı gecikiyor? Yok 6 ay gecikir 7 ay gecikir yani.
Evet kolay daha işlerde
değil. Değil tabii yani. Ki yani bilmem 2 milyon ton çelik onu al göm o kadar her birisinde 1880 kilometre boru hattı yap 56 inç hiç denenmemiş dünyanın en büyük boru hattı çaplarından birisi Türkiye'de iki ayrı çıkış noktası bunu al Avrupa'ya bağla falan yani çok kolay şeyler değil yani bunlar. TAP da 2019'da TANAP hazır olup Türkiye ilk 6 milyar metreküp gazını ekstradan bir Azeri gazı bu almaya başladığında TANAP'la zaten şey gidiyoruz ortak bir çalışma grubumuz var senkronize çalışıyoruz. Schedule'larımızı bütün o takvimlerimize baka baka hareket ediyoruz. Yani TANAP bittiğinde TAP da bir yıl sonra almaya hazır hale gelecek yani asıl hedef bu. Yani demek ki 2019'da Türkiye'ye 2020'nin başında da Avrupa'ya bu gaz gider.
En başta söylediğiniz yere dönelim. Nabucco ya bu Türkler de nereden çıktı diyenler şimdi ne diyorlar?
Şimdi biz kötü yaptık. Nabucco'ya daha fazla mı destek verseydik demeye başladılar. Aslında timsah gözyaşları tabii. Avrupa Birliği biliyorsunuz hani benim görüşlerim ben burada defalarca söyledim zaten. Yani bu kafayla sadece golf kulübü olur. Şu anda düşündükleri şey acaba Nabucco'ya daha mı çok destek verseydik? Acaba hata mı yaptık falan yani geçmiş olsun yani ona biliyorsun İngilizler good morning after supper diyorlar yani hani böyle bir şeye
akşam yemeğinden sonra
mevzumuz yani. Aslında şuydu Avrupa Birliği hiçbir zaman Türkiye gibi bir ülkeyi kendi içine alarak sorumlu gördüğü Orta Doğu gibi veya Rusya ile takıştıracak Orta Asya gibi ülkelerle komşuymuş gibi olmak istemedi o riski Türkiye'ye bırakmak mümkünse ticaret anlaşmalarıyla devam etmek parçamız olmasınlar biz sorumluluk almayalım şeklinde gittiler. İşte Orta Doğu'nun durumu ortada. Ukrayna'nın durumu
vahim
ortada.
Durumu ortada evet.
Yani dolayısıyla Rusya bunların hiçbirisini dinlemedi. Gitti Kırım'ı aldı ya yani yanındaki şeyleri de almaya başladılar şimdi.
Gürcistan'daki olayları da hatırlıyoruz.
Şimdi Ossetya ile de bilmem ne anlaşması imzaladılar. Yani sonuç olarak yani neyine engel oldu şuna engel oldu. Ne yazık ki yani ne yazık ki. Özellikle Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan Avrupa Birliği içinde Avrupa'nın tetikçiliğini yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji chapter'ının açılmasını engellediler. Bu bir gerçek. Bunu kabul edelim. Bu kadar net konuşan belki kimse duymamıştır.
Hayır duymadı.
Ama hayır, söyleyelim yani.
Tamam biz bundan zarar ettik de bunlar kar ettiler.
Hayır etmediler. 550 milyar euro Yunanistan'ın borcu var. 110 milyar eurosunu sildiler. Şimdi yeni seçilen Çipras da ben Çupra diyorum. Komünist Çupra'mız ne yaptı? Gitti 110 milyar, milyar euro daha siler misiniz dedi. Bu arada hala 380 milyar euro borcu var Yunanistan'ın. Şunu söylemek istiyorum aslında. Ey Avrupa Birliği 550-600 milyar euronu emmiş Yunanistan'a sırf Türkiye Avrupa Birliği'nin parçası olmasın sen tetikçilik yap diye buraya bir rüşvet gibi verdin. Bu 550 milyar euroyu Afrika'ya yatırsaydın. Açlık, elektriksizlik, sefalet kalır mıydı?
Boklanan basit. Denilen örgüt yani, ortada çıkmış.
Basit nedir yani? Şimdi miydi? İşte evet. Hani tekrar Yunanistan yaşasın diye boru hatlarının güzergahlarının bir kısmı da Yunanistan'da olsun falan falan istiyorlar ama yönetilemez bir yere doğru gidiyor. Çünkü Yunan ekonomisi ve Yunanların şımarıklığı bitmediği için. Hala isteklerde, taleplerde bulunup Merkel'in suratını asıp duruyorlar biliyorsunuz.
Evet.
Bu durumda da ne yapmak gerekir? Rusya bunu çok iyi kullanacak. Ve kullanıyor da. Ruslar... Çupra'yı Kremlin'e davet etti Putin. Orada gidip görüşecekler. Şimdi aslında bizim dikkatli olmamız
gerekiyor. Bir de Ortodoksluk bağı var arada evet.
Dikkatli olmamız lazım. Belki Ruslar diyecekler ki Avrupa Birliği'nde ne işiniz var? Zaten fonlarını aldınız moratoriumlarını ödeyemiyoruz deyin. Biz size destek atarız. Siz de gelin bizim burada yapmayı düşündüğümüz boru hatlarında bizimle ortaklık yapın. Her an bu olabilir. Her an Yunanistan Euro bölgesinden çıkabilir. Yani Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkması Euro'yu rahatlatır aslında. Yani hani bunu da söylemek lazım. Şimdi niye söylüyorum? Güney Kıbrıs Rum kesimi haksız yere bize ait olan sahalar dahil ihalelere çıkıp Doğu Akdeniz'de petrol doğalgaz aramaya başladılar. Bugün haber geldi. 3 şirketin 3'ünde boş bulmuşlar. Boş çıkmış yani şeyde. Güney Kıbrıs'ta. Yani tıraş yapıyorlar. Bana hep soruyorlar tamam mı? Saçını nasıl istersin diye Güney Kıbrıs Rum kesimi diyorum. Yani dolayısıyla tıraştan ibaret bir ada ülkesinden bahsediyoruz şu anda. Türkiye'nin hükümranlığını tanıyana kadar Doğu Akdeniz'den bir metreküp gaz çıkması mümkün değil. Bu birlikte çıkartılabilecek bir şey. Ya doğru dürüst adam gibi barış çubuğunu uzatır, Türklerle birlikte hareket eder ve Avrupa Birliği'nin içinde saygın bir şekilde ilerler gider ve Orta Doğu'daki bu pisliği ve rezaleti de sonlandırırız. Ya da Türkiye kendi bölgesel gücünü kullanıp elini öpene gaz satar. Çünkü benim Avrupa Birliği'nin gazını çeşitlendirme gibi bir derdim yok.
Evet. Şimdi benim bir sorum var ama ondan önce Türkiye Devleti'ni temsil etmiş Avrupalılarla, Avrupa Birliği'yle görüşmelerde bir üst düzey bürokrat olduğunuz dönemlere ilişkin bir soru sormak istiyorum Cenk Bey size. Bunlarla görüşürken Avrupa Birliği bürokrasisinin gerçekten bu kadar ağır olduğunu tespit ettiniz mi? Gözlemleriniz neydi? Dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
Tabii
mı?
Ki. Yani zaten dinleyicilerimizin çoğu yurt dışından yanlış bilmiyorsam.
Evet.
Brüksel'e bizim çevrelerde Big Paper Mill derler. Yani büyük kağıt fabrikası. Brüksel'in içinde 100-110 bin, 120 bine yakın her ırktan ve cinsten insan yaşar. Genelde koordinasyonsuz çalışırlar. Koordine olabildikleri tek şey Türkiye'nin geliştirdiği projelerin gözükmemesidir her zaman. Yani bir örnek vereyim sadece. Tabii burada Yunanlıları da tebrik etmek lazım. Bakın bu kadını da söyleyeyim. Çünkü komisyon vasıtasıyla komisyonun yürüttüğü benzeri inisiyatiflerin içine her zaman en fazla adamı Yunanlılar vermişlerdir. Yani 23 yaşında bir çocuğu delegasyon başkanı olarak sizinle orada negotiation yaparken bulabilirsiniz.
Pazarlık yaparken.
Bulduk da bunu. Evet. Ve aynı zamanda mesela boru hattı projeleri geliştiriyoruz. Sene 1999. Yunanlı karşıma geçip bana ne dedi biliyor musunuz? Sadece Trakya bölgesi Avrupa'da yer aldığı için Trakya'yı ilgilendiren boru hatları bizim buradaki bölgesel boru hatları içinde kabul edilebilir.
Bravo çok
gerçekçi. Bravo bu ne demek? Yani Türkmenistan'dan gaz da getirsen biz senin şey olmana izin vermeyeceğiz. Evet. İşte hub olmana, koridor olmana bilmem ne demek yani. Bunları kafalarına çaka çaka çaka öğrettik. Biraz geç algılıyorlar ne yazık ki. Fakat şimdi sağ olsun Gazfather Putin bir gün geldi 2 Mart'ta Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti ve hemen açıklama yaptı. Ne dedi? Güney akım konusunda Avrupa Birliği'nin bize karşı takındığı tavırdan rahatsızız. Ukrayna meselesinde elinizi taşın altına koymuyorsunuz. Eğer Ukrayna Avrupa Birliği'nin parçası olursa veya NATO üyesi yaparsanız bunu savaş nedeni sayacağımı zaten söylemiştim. Moskova'ya 500 kilometrelik Kiev. Ben arada bir beni kollayacak bir bölge olmadan rahat nefes almam mümkün değil. Güney akıma izin vermediniz. Ben güney akımı Türk akımı olarak değiştiriyorum dedi.
Ve de şaka yapmıyor.
Ve şaka yapmıyor. Evet. Çünkü zaten hali hazırda 5 milyar euro para harcanmıştı. Ortakları Eni şirketine 2,5 milyar euro para harcattılar. Ve bu boruları döşeyecek tekneler, gemiler dünyada çok özel gemilerdir ve çok az bulunur. 3-4 yıl önceden falan rezervasyon yaptırıyorsunuz. Ve parası tıkır tıkır işliyor. O gemi de hali hazırda. Ayrıtılmış durumdaydı. Sonuçta çok kurnazca bir hamleyle Türk akıma çevirdim dedi ama aslında Güney akım daha henüz tam bitmiş diyemeyiz. Türk akım sadece Güney akımdan bir tane boru hattının Türkiye'ye 16 milyar metreküp gaz taşıması ile ilgili şu anda. Çatalca'ya kadar getirdiler İstanbul bölgesine. Çatalca'dan İpsala'ya gidecek bir kara boru hattı yapılacak aynı zamanda. Türkiye-Yunanistan sınırına bir ticaret, fiziki hub, fiziki bir mekan kurulacak. Evet. O merkezden de Avrupa'ya işte gerekse Yunanistan'a ki Yunanistan öne çıksın istiyor Rusya. Çünkü Bulgaristan'ın bu işi mandalladığını düşündüğü için onlara ceza vermek istediği için Yunanistan'ı seçti. Fakat gerek Türk tarafının gerekse Avrupa Birliği'nde diğer tarafların belki Nabucco tekrar canlansın diye yeniden görüşmeler yaptığını duyuyoruz. Yalnız işin komik tarafı Nabucco'yu biz alternatif gazlarla dizayn etmiştik. Şimdi Türk akımından gelen Rus gazını taşımak üzere Nabucco tekrar canlansın mı diye konuşuluyormuş Brüksel cenahlarında. Dolayısıyla Türkiye aslında burada
ya
kendini nasıl konuma getiriyor?
Kaç yıl sonra tekrar bunu gündemlerine almışlar? Ne anlayalım buradan? Yani işte, söylediğiniz tarih az önce 92 mi dediniz, 94 mü dediniz? 20 yılı aşkın bir zaman.
Yani biraz işte zor algılıyorlar. Biraz böyle idrak yolları iltihabı var diyelim yani Avrupa Birliği'ye.
Bu net yani şey görünüyor yani. Çünkü.
Yani bu kadar kötü bir yönetim olamaz. Neyse şimdi Slovak bir adam geldi Şefcovic diye şeyin başına. Enerjinin vice president'ı aslında. Başbakan yardımcısı düzeyinde demek Brüksel diliyle. Bu adam Türklere karşı bir şey var yani öyle ya da böyle. Avrupa Birliği Enerji Birliği kurmaya karar verdi. Ben bunu yıllardır yazıyorum, çiziyorum, söylüyorum. Enerji en yumuşak karnınız. Avrupa Birliği birlikte müzakere etmediği müddetçe üreticiler karşısında her zaman yaralanabilir pozisyondadır falan. Hep söyleyip durduk.
Burada bizim mikrofonlarımızda da, programlarımızda da, Türkiye'nin Ses Radyosu'nda da defalarca dile getirdiniz. Yani buna tanığız söyledikleriniz, evet.
Yani dolayısıyla şimdi bir Avrupa Birliği ile Türkiye işbirliği şeyi imzaladılar, deklarasyonu. Şefcovic akıllı gözüküyor. kendinden öncekilerin yaptığı hataları temizleyecekmiş gibi duruyor. Güney Gaz Koridoru, yani Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden gaz taşıyıp Avrupa'ya ulaştıracak koridorun öncelikli olduğunu, bu boru hattı projesi gerçekleşene kadar Avrupa Birliği'nin her türlü desteği vereceğini, bütün fonlar monlar dahil, hem benim şu anda temsilcisi olduğum TAP projesini, hem onunla bağlantılı diğer projeler, hem de TANAP projesine büyük destek vereceğini deklare ettiler. Zaten törene onlar da geldi, temel atma törenine. Şevçoviç orada konuşmayı da Türkçe yaptı bu arada.
Evet,
açılış şey konuşmasını biliyorum. Yani.
Şimdi burada Cenk Pala'nın daha önceki programlarımızda seslendirdiği bir önemli söz var. Onu ben hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize ve ardından başka bir soru soracağım. Toparlayacağız yavaş yavaş. Eğer siz bir Rus'a tabancayla ateş ederseniz o size bazukayla karşılık verir diye. Evet. Onu sık sık söyler Cenk Pala. Bir toparlama yapalım. Şimdi bu ülkeye gelen, bizim ülkemize gelen gaz hatları, petrol hatları nedir? Planlananlar nelerdir? Kimlerden geliyor? Nereye gidiyor? Ve bir merkez olmak için bizim önümüzde ne tür engeller var? Bir toparlama, bir özet rica edeyim.
Tabii. Bu çok önemli bir konu. Şimdi sadece boru hatları üstünüzden geçince bir merkez olmuyorsunuz. Bunun için ilk önce yasal altyapınızı oluşturmanız lazım. Ne yazık ki gaz bugünkü haliyle bizim coğrafyamızda patates olmadığı için, yani dış politikanın birincil kaynağı ve Türkiye'de bunu kendi açısından doğru ellerde kullanmaya çalışıyor. Bizim hem petrol hem doğal gaza talip olduğumuzu unutmamak lazım. Burnumuzun dibinin gaz ve petrol kaynadığını unutmamak lazım. Yani özellikle Irak. Mesela Irak'ta sadece 150-200 kilometrelik boru hattıyla İran'a en büyük petrol ve doğal gaz sahalarını zaten getiriyorsunuz yani. Başka kimseye ihtiyacınız kalmıyor yani. Evet. Hani kimseye ihtiyacı yok Türkiye'nin yani. Irak'tan alsa zaten başka gaza gerek yok. Yani İran'da korkunç rezerv var. Onların politik durumu bu. Nükleer görüşmeler sonrasında belli olacak. Belki Batı'ya daha fazla yanaşmayı ve ihracatta bir şey kaldırılmasını umuyorlardı ama son Suudi Arabistan'ın Yemen'de İran kuvvetlerine saldırması İran'ı tekrar Suudiler tarafından herkesin önüne atmış oldu. Biz ne yapacağız burada? TANAP projesi gerçekleşecek. TAP projesi gerçekleşecek. Onun üzerine Kürt bölgesiyle.
Bunlar, bu iki şeyde de umutlu görüyorum.
Sizin. Tabii tabii öyle. Evet. Bu en mantıklı, taşıyacağımız gaz bir şey olmasa bile Avrupa Birliği'nin içine Rus gazına alternatif bir gaz sokacağız. Avrupa Birliği'nin parçası olmayan Güney Avrupa ülkeleri ve Balkanlar, ki çoğuyla tarihi bağlarımız var. Burada Türkiye'nin liderlik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada ticaret içine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Azerbaycan'la, Azeri kardeşlerimizle birlikte hem inşaat altyapısında, hem işletmesinde, boru hatlarında, hem gaz satışında bu bölge 19 milyar metreküp çok az, idare edilebilir, öğrenilebilir. Bunlar Avrupa Birliği'nin parçası olmadan bizim bir parçamız olmalılar. Her şekilde diye düşünüyorum. O yüzden çok umutluyum. Bu projeler umut var. Projeler aynı zamanda Türkiye sıkışmış ve kapasitesi olan boru hatlarına Irak'tan, gerekirse yarın bir gün İran'dan, belki Türkmenistan'dan gaz bulup getirme potansiyeline sahip tek ülke. İsrail gazı, efendim Akdeniz gazı, bunların hepsi tamamı Türkiye'ye bakar. Yani sen gidip İsrail olarak ona LNG yaptığında bir Hizbullah militanı ağzında sigara, elinde bir bazukayla 200 kilometre öteden sallar, evet, bitirir yani. Evet, yani dolayısıyla yani. Bunun yer altından giden, deniz geçen bir boru hattıyla Türkiye gelmesinden daha mantıklı bir şey yok. Şu an itibarıyla gaz non grata, yani istenmeyen gaz gibi duruyor ama Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dediği çözümlere yaklaşıldığında gerçekçi yolun Türkiye, gerekirse Türkiye üzerinden Avrupa'ya, o kadar gazları yok. Ama o gaz çok basit. Yani boru hattıyla Akdeniz'e çıkartın, Akdeniz'deki 4 tane santralimizde tüketilir yani. Evet. Öyle diyeyim.
2 dakikalık bir zaman kaldı ama bütün söylemlerinizden, yazılarınızdan da benim tespit ettiğim bir petrolün, bir gazın, bir bunları taşıyacak işte geminin, hattın, her neyse tamamen siyasetle ve dış politikayla ve de iç politikayla iç içe geçtiği yaklaşımını görüyorum sizde.
Aynen öyle yani, şu anda öyle gözüküyor.
Bu kaçınılmaz bir durum Cenk.
Yani ne yazık ki yani bu bir taraftan dediğim gibi bazıları için lanet,
bazıları için. Bu bir teknik mesele değil.
Yok, bu başka şansın yok. Çünkü boru hattıyla ülkeleri birbirine bağladığında boru hattının ekonomik ömrü kadar 40 artı 20 diyelim. Yani toplam 50 ile 60 yıllığına dış politikanı da ekonomini de aslında o ülkelere de bağlamış oluyorsun. O yüzden öyle açıp haritanın üstüne çizmekle olmuyor bu iş. Yani bunun devamında arkasında durabilecek güvenilir ülkelerle işbirliği yapman gerekiyor. Bu bizim için de geçerli. Bize güvenilir kabul edenler için, bizim de güvenip ticarete gireceğimiz, üretim işine gireceğimiz yerler için de geçerli. Sorunumuz yasamızı bir an önce çıkartmak, daha liberal bir hale gelmek. Liberal bir yasayla devletin etkisinin azaltıldığı, kurumlarımızın işler hale geldiği, EPDK'nın belki biraz daha öne çıktığı ve iş yapılabilir bir piyasa. BOTAŞ ve TPA gibi milli şampiyonlarımızla gurur duyduğumu her zaman söylemişimdir.
Evet.
Bunların görevi upstream üretim kısmında alıp transit taşımacılıktan sonra bunun ticaretinde dünya piyasalarında iş yapar hale gelmektir. İç piyasayı artık özel sektöre bıraksınlar. Yani bu hedefse hedef işte.
Diyelim ve son noktayı koyalım. Önümüzdeki programlarda Dr. Cenk Pala ile mutlaka birlikte olacağız zaten değerli dinleyicilerimiz. Konu az önce aktardığı gibi ülkemizin hatta güvenliği anlamında da çok ciddi bir konu bu. Enerji uzmanı Dr. Cenk Pala efendim çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki programlarda tekrar bekliyoruz görüşmeyi umuyorum. Ve sevgili dinleyicilerimiz bu hafta da bitiriyoruz iz düşümü. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. İz düşüm.